Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımız Çınaraltı ve sizinle beraber inşallah bu programda enteresan, meraklı konuları işleyeceğiz. Sizlerle nasip olursa sohbet edeceğiz. Ancak programa geçmeden evvel her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlamak istiyorum. İstanbul'da bir eser var, bir abide var ki İstanbul'un sembolü olmuş, güzelliğiyle, tarihi hususiyetleriyle, mevkiiyle ve taşıdığı manayla çok mühim bir yer tutmuş tarihimizde. O da Ayasofya'dır. Ayasofya, iki dinin, semavi dinin hususiyetlerini bir arada saklayan yeryüzünün nadir mabetlerinden birisidir. Doğu Roma İmparatorluğu devrinde yapılmış, dünyadaki Bizans eserlerinin belki de en ünlüsüdür. Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilmeye layık bir eserdir. Ayasofya inşa edildiği günden bugüne kadar tam 3 defa çehre değiştirmiş. Önceleri kilise iken İstanbul'un fethinden 1934 yılına kadar 500 yıla yakın bir müddet cami olarak hizmet vermiş. 1934 yılından bugüne kadar da kapılarını müze olarak açmıştır. Ayasofya'nın ilk defa Roma İmparatoru Büyük Konstantin'in İmparatorluk merkezini İstanbul'a getirterek şehri tamir etmeye başladığı 326 yıllarında yapıldığı kabul edilmektedir değerli dinleyiciler. O zamanlar İstanbul Vizas isminde küçük bir kasabaydı. Büyük Konstantin Roma'dan gelerek baş şehri olarak burayı ittihaz etmiş ve ondan sonra buraya ismini vermiş ve Vizas İstanbul olarak Konstantiniye, Konstantinopolis olarak gelişmiş, inkişaf etmiştir. İşte Ayasofya'nın da ilk defa bu zaman yapıldığı kabul ediliyor. Fakat bu bina çok küçüktü veya başka bir fikre göre bir deprem sonunda yıkılmıştı. İmparatorun oğlu 2. Konstantius Ayasofya'yı tekrar yaptırdı. Ki 2. Konstantius, yani Büyük Konstantin'in oğlu, dindar bir İseviydi. Kilise 360 yılında merasimle açıldı. Üstü ahşap bir çatıyla örtülü olduğu tahmin ediliyor ve adı Büyük Kiliseydi. Kiliseye sonradan Theosophia adı verildi ve daha sonra da nihayet Yunanca Ayasofya, yani Azize Sofia adını aldı. Bu ad İstanbul Türklerin eline geçtikten sonra bile değiştirilmedi. Çünkü ecdadımızın bu gibi şeylerde bir kompleksi yoktu değerli dinleyiciler. Fethettikleri yerin ismini aynen muhafaza ederlerdi. Ancak söylenmesi zorsa kendi fonetiklerine uydururlardı. Değerli dinleyiciler, 2. Konstantinus'un yaptırdığı bu kilise 404 yılındaki bir ayaklanmada yandı. Bunun üzerine yeniden yapıldı. İkinci Theodosius zamanındaki İstanbul surlarının eski surları yaptıran odur. 415 yılında halka açıldı. Fakat bu kilisenin de ömrü uzun olmadı. 532 yılında Nika isyanı diye tarihe geçen bir ayaklanma esnasında ateşe verildi. Bu Nika ihtilal diyelim artık, Nika ihtilali 18 Ocak'ta kanlı bir şekilde bastırılmıştı. O zaman İmparator Justinianus'tu ve tekrar tahtına kavuştu ve bunun üzerine Ayasofya'nın yeniden inşa edilmesi için emir verdi. Bütün arzusu Ayasofya'nın Kudüs'te Hazreti Süleyman tarafından yaptırılan mabetten daha büyük, daha muhteşem olmasını istiyordu. Bunun için bütün valilerden il hudutları içindeki eski harabelerin en güzel parçalarını Ayasofya'da kullanmak üzere İstanbul'a göndermelerini emretti. Bu emir üzerine imparatorluğun her tarafından kıymetli taşlar, mermerler, sütunlar İstanbul'a akmaya başladı. Ayasofya bundan önce dedik ya daha önce iki kere yanmıştı. İşte bunu dikkate alarak yine yeni yapılan inşaatta mümkün olduğu kadar ahşap malzeme kullanılmaktan çekinildi. Hatta kapılar bile bronzla kaplatıldı. Uzun inşaat faaliyetlerinden sonra nihayet Ayasofya bitti. Açılış 27 Aralık 537 günü büyük bir merasimle yapıldı değerli dinleyiciler. Öylesine muhteşem bir yapı olmuştu ki zafer arabasıyla açılışa gelen imparator mabedin ihtişamı karşısında ellerini havaya kaldırıp Süleyman Mabedi'ni geçtik dedi. 553 ve 557 yıllarında İstanbul'da zelzeleler oldu. Bu zelzelelerden hasar gördü Ayasofya ve kubbenin bir kısmı 559 yılındaki zelzelede yıkıldı. Eskiden fazla basık yapılan kubbe 6,5 metre yükseltildi ve yan basınçları önleyecek şekilde dayanaklar yapılmak suretiyle tamir edildi. Ve kilise İmparator Justinianus tarafından 562 yılında ikinci defa olarak merasimle açıldı. Değerli dinleyiciler, Ayasofya'ya ve İstanbul'a en büyük fenalığı Hristiyanlar, yine Hristiyanlar yapmıştır. Ancak Batılı Hristiyanlar, Latinler yapmıştır. Katolik Hristiyanlar. 1204 yılında Haçlılar İstanbul'a gelmişler ve mukaddes mekanlara, yani Filistin'e gidecek yerde şu zengin memlekette kalalım demişler ve İstanbul'da kalmışlardır. İstanbul'u zapt etmişler, işgal etmişler ve yağma etmişlerdir. Ayasofya'yı sanki kendi mabetleri değilmiş gibi de yağmaya tabi tutmuşlardır. Hem de insafsızca yağmaya tabi tutmuşlardır. Öyle ki imparator kapısı üzerindeki altın yaldızlı gümüş levhalar, altın ve gümüş ne varsa kilisede maddi ve manevi değeri yüksek ne kadar eşya varsa yok edilmiştir. Hatta o derece ki kilisede altın gümüş kıymeti olmayan mukaddes eşyalar atlara süs eşyası olmuştur. Türkler İstanbul'u fethedinceye kadar Ayasofya birçok kereler yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır değerli dinleyiciler. Hatta bir ara ibadete kapatılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında Bizans İmparatoru'nun isteği üzerine Fatih buraya bir mimar göndererek kiliseyi tamir etmiştir. Ve bu mimar kilisenin yıkılmasına mani olacak dayanaklar yapmış. Hatta dönüp de Fatih'e raporunu verdiği zaman minare yerlerinde hazırladım hünkârım demiştir. Çünkü Türkler İstanbul'un bir gün fethedileceğine mutlaka inanmışlardır. Hazreti Peygamber'in sözüyle mevut olduğu için, bir vaat edilmiş olduğu için Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiği zaman kilise harap bir vaziyetteydi. Evet, yapılan yardımlarla yıkılmamıştı ama gene haraptı. Birçok kapıları düşmüştü. belli bir yerinde ancak ibadet edilebiliyordu ve Justinianus devrindeki ihtişamdan eser kalmamıştı. Ayasofya hakiki ihtişamını tekrar Osmanlılar devrinde kazanmıştır. 1453 yılında İstanbul fethedildiği zaman Ayasofya camiye çevrilmiştir. Bu hususta çeşitli şeyler söylenir. Yani neden camiye çevrilmiştir de mabed olarak bırakılmamıştır. Şimdi o zamanlar cari olan İslam Osmanlı hukukunda bunun savaş hukuku, harp hukuku kısmında hükümler vardır. Yani İslam hukuku, Osmanlı hukuku diğer hukuklardan farklı olarak savaş hukukunu kendisi iş hukuk düzenlemesi olarak kabul etmiştir. Malum günümüzde savaş hukuku milletler arası bir hukuktur. Hiçbir devlet savaş hukukunu kendisi kabul etmemiştir. Fakat İslam hukukunda dünyada ilk defa savaş hukuku vardır. Bu hukuka göre değerli dinleyiciler, eğer bir yer sulh ile fethedilmişse sulh anlaşmasının hükümlerine göre hareket edilir. Sulh anlaşmasında yazmıyorsa kiliseler cami yapılamaz. Sulh anlaşmasında ne yazıyorsa ona göre hareket edilir. Mesela Kudüs böyle fethedilmişti. Eğer bir yer savaşla fethedilmişse o takdirde orayı savaşla fetheden kimse burada dilediği şekilde tasarruf eder. Ancak ecdadımız adeten bir yeri savaşla fethettikleri zaman isterlerse bütün kiliseleri camiye çevirme hakkı olduğu halde hukuk gereği sadece şehrin en büyük kilisesini mabede çevirirlerdi. Buna kılıç hakkı denirdi. Yani orada Türk İslam hakimiyetinin kurulduğunun alametiydi. İşte Türkler İstanbul'a girdikleri zaman sadece Ayasofya'yı camiye çevirdiler ve buraya Fetih Kilise, Fetih Camii adı verdiler. Ancak halk arasında Ayasofya ismi kullanılmaya devam etti. Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazını burada kıldı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet büyük kubbenin kenarında bulunan kubbeciklerden birinin üzerini delerek, ki daha önce buraya zaten payan da koymuştu mimar, buraya tahtadan bir minare yaptırdı ilk olarak. Ve güneşin doğduğu tarafa bakan mihrap Kabe'ye yöneltilerek yeni bir mihrap yapıldı. Ve işte Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazını burada böylece kıldı. Değerli dinleyiciler, ecdadımız Türkler Ayasofya'ya karşı daima büyük bir alaka, büyük bir hürmet göstermişlerdir. Yaptıkları ustaca tamiratlar ve dayanak duvarlarıyla bu abidenin günümüze kadar gelebilmesini sağlamışlardır. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Ayasofya Kilisesi camiye çevrilince gerekli bazı değişiklikler yapılmıştır ama binanın esas yapısı olduğu gibi muhafaza edilmiştir. Burada insan yüzlü mozaikler kazınarak ortadan kaldırılmıştır. Bunun dışındaki resimler, ikonolar ise alçıyla kapatılmıştır. Hatta daha sonra Ayasofya müze haline getirildiği zaman rivayet odur ki Amerikalılar bu mozaikleri yeni baştan inşa etmişler ve sanki o zamandan kalma gibi lanse etmişlerdir. Halbuki mozaikler, yani insan yüzü mozaikler hepsi kazınmıştı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın adını değiştirmemiştir. Ona Cami Ayasofya Kebir denmiştir. Bir ara Fetih Camii dendiyse de Ayasofya Camii ismi yayılmıştır. Ayasofya, ki ayakta kalmasını tamamen Fatih Sultan Mehmet'e borçludur evvel emirde, Osmanlıların eline geçtikten sonra her padişah oraya bir şeyler ilave etti değerli dinleyiciler. Güneydoğu'daki büyük destek duvarları ve tuğla minare Fatih Sultan Mehmet devrinden kalmadır. Zarif ince minare Sultan II. Bayezid devrinde yaptırılmıştır. Caddeye bakan taraftaki iki kalın minare ise Sultan II. Selim devrinde Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın Ayasofya Camii'ne hizmeti çok büyüktür değerli dinleyiciler. Eğer eski payandaları yeniden örmese, yeni istinat duvarları eklemese herhalde Ayasofya günümüzde ya olmazdı ya da harabe halinde günümüze intikal edebilirdi. Bir de Sultan Abdülmecit zamanında caminin iç ve dışı yeniden esaslı bir surette tamir edildi değerli dinleyiciler. İsviçreli mimar Gaspar Fossati'nin mesuliyeti altında 2 yıl sürdü bu çalışmalar. Büyük kubbe demir çemberlerle takviye edildi ve tehlikeli bir şekilde eğilmiş olan 13 sütun düzeltildi. Yani Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Selim ve Sultan Abdülmecit olmasaydı bugün Ayasofya'dan eser kalmazdı diyebiliriz. Ayasofya, tarihi değeri bir yana, mimari hususiyetleri itibariyle de dünyanın sayılı binalarından biridir. Kapladığı mesaha kareye yakın dikdörtgen biçimindedir. Bir kubbeli, iki katlı bir binadır. Bu abide bir orta nef, yani esas bina ve iki de yan nef, esas salonun yanındaki uzun koridorlara yan nef derler. Bir de iç narteks, yani giriş efendim, kısmı, bir de galeriye çıkan kapıya kadar olan kısmına narteks deniyor. Bir de dış narteks var. Ona da bugünkü camilerdeki dış cemaat yeri olarak tarif edebiliriz. Demek ki bir orta nefi var, esas bina. İki yan nef var. Yani esas salonun iki yanında koridorlar var. Bir iç narteks var. Yani girişten galeriye kadar çıkan kapıya kadar olan kısım. Bir de dış narteks, dış cemaat yeri var. 4, iki yanı sayarsak 5 kısımdan oluşuyor. Esas salon 32 metre enindedir. Yan koridorlar yaklaşık 18 metre enindedir. Değerli dinleyiciler, binanın mihraptan imparator kapısına kadar olan uzunluğu 80 metredir. Bu ölçülere göre Ayasofya yapıldığı saha itibariyle Roma'daki San Petrus ve İspanya'daki Sevilla Katedrali'nden ve İtalya'daki Milano Katedrali'nden sonra dünyadaki 4. büyük kilise olarak yapılmıştır. Kubbe yüksekliği 55 metredir. Bu bakımdan da dünya yüzündeki yükseklik bakımından dünya yüzündeki abideler içinde 5. sırayı işgal etmektedir. Ayasofya'nın kubbesi değerli dinleyiciler tam daire şeklinde değildir. Kuzey-güney çapı 31 metredir. Doğu-batı çapı ise 30 metredir. Ortalama kubbe çapı 31,5 metredir. Kubbe 1 metre genişliğinde 40 kaburgaya dayanıyor. Bu 40 kaburganın arasında ve alt kısımlarında 40 tane pencere var. Bu pencereler sayesinde cami bol ışık almaktadır. Bu koca binanın ağırlığını 107 sütun taşıyor değerli dinleyiciler. Bu sütunların 40 tanesi aşağıdadır, 67 tanesi ise yukarıdadır. Hem tarihi yönden hem mimari yönden çok büyük değeri olan Ayasofya Camii yurdumuza gelen, İstanbul'a gelen hatta turistlerin ilk görmek istedikleri yerlerden biridir. Günün hangi saatinde olursa olsun, hangi mevsimde olursa olsun Ayasofya'nın önüne gidecek olursanız sıra sıra otobüsler, taksiler görürsünüz. Bunlardan inen türlü milletlere mensup genç yaşlı insanlar önce kapıda kartpostal satan çocuklardan Ayasofya'nın ve diğer abidelerin fotoğraflarını, renkli resimlerini alırlar. Sonra da bilet satış kulübesinin önünde içeriye girebilmek için kuyruk teşkil ederler. Evet. Tabii herkesin elinde de bir Ayasofya kılavuzu olduğu halde yine de turist rehberlerinin tumturaklı sözlerine kulak kabartarak Ayasofya'yı adım adım gezerler.
Kendine niçin en sana darsın?
dinleyiciler, bilet gişesini geçtikten sonra kendinizi geniş ve gayet bakımlı bir bahçede bulursunuz. Bahçede de birçok binalar vardır. Giriş kapısının sağında kalan binalar müze idarecilerine ait. Solundaki bina eskiden Sibyan Mektebi'ydi ve günümüzde Röleve Bürosu'dur. Bu binanın az ilerisinde bir şadırvan var. Her ikisi de Türk eseridir. Sultan 1. Mahmut zamanında ve onun tarafından yaptırılmıştır. Bahçenin sol tarafı bir açık hava müzesi şeklindedir. Burada bulunan eserler İmparator 2. Theodosius tarafından yaptırılmış olan 2. Ayasofya binasının kalıntılarıdır. Müzeye tunç bir kapıdan girilir değerli dinleyiciler. Helenistik devre ait bir mabetten alınıp buraya takılmış bu kapı. Yani Büyük İskender zamanında Büyük İskender'den kalma bir mabedin kapısı oradan buraya getirildiği biliniyor. Daha sonra kendinizi ikinci bir kapının karşısında bulursunuz. Eğer başınızı kaldırıp da kapının üzerine bakacak olursanız Ayasofya'nın ilk mozaiklerinden biriyle karşılaşırsınız. Altın bir zemin üzerine inşa edilmiş bu mozaik. Kucağında oğlu İsa olduğu halde tahta oturmuş Meryem'i, solunda da kendisini ne şehri takdim eden İmparator Büyük Konstantin'i, sağında da mabedin maketini takdim eden İmparator Justinianus'u canlandıran bir ikonadır bu. Bu kapıyı geçince karşınıza uzun bir koridor çıkıyor. 60 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, sağında solunda koca koca kapıları bulunan, tavandan da top kandiller sarkıtılmış bir koridor. Bu koridorun sonunda küçük bir tahta kulübe var. Burası galeriye çıkacakların bilet kontrolünün yapıldığı yerdi. Bu koridora girer girmez ilk göze çarpan tavandaki mozaiklerdir değerli dinleyiciler. İlk bakışta insana boyanmış hissini veren bu altın mozaiklere bakarken ufacık altın parçalarını yan yana getirerek böylesine göz alıcı bir eser meydana getiren ustaları düşünmemek elde değil. Yer baştan başa Marmara Adası'ndan getirilmiş mermerlerle kaplı. Ayasofya'nın her yanı gibi. Duvarlar ise renkli mermerdendir. Koridorun sol tarafında son cemaat mahalline açılan kapılar var. Bunlar umumiyette kapalıdır değerli dinleyiciler. Sağ tarafta 9 kapı bulunur. Bu 9 kapının ortadaki büyük, diğerleri küçüktür. Ortadakine işte İmparator Kapısı deniyor. İmparator Kapısı üstündeki iki delik yüzünden asırlar boyunca anlatıla gelmiş bir efsane var. Rivayete göre bir Bizans prensesi bir yılan tarafından ısırılacağından korkmuş. Ve İmparator Kapısı'nın üzerine bir tabut konmuş, onun içine saklanmış. Fakat yılan gene yapacağını yapmış, bu deliklerden birisinden girip prensesi öldürdükten sonra öbüründen kaçıp gitmiş. Efsane bu. Bizans'ta böyle yılanın ısıracağından korkulan prenses hikayeleri çoktur. Bu efsaneyi turist rehberleri anlatırken herkes can kulağıyla dinler. İşte değerli dinleyiciler, bu kapıdan geçince insan Ayasofya'nın büyüklüğünü daha iyi anlıyor. İçerideki insanların birden cüceleştiğini görüyorsunuz. Büyük salonda gruplar haline girip oraya buraya kümelenmiş insanlar sanki birden bir sihirli el değmiş gibi ufalıyor. Ayasofya'yı gezecek olanlar değerli dinleyiciler mutlaka bu kapıdan asıl salona geçmelidirler. Zira binanın ihtişamını ancak bu şekilde anlamak mümkün. Kubbenin büyüklüğünü de ancak buradan görmek mümkün. Kapıdan içeri girer girmez 55 metreden fazla yüksekte duran kubbeyi bütün detaylarıyla tam olarak görmek mümkün. Diğer yapılarda olduğu gibi üzerindeki işlemeleri görmek için altına kadar gidip yere düşecek kadar başınızı havaya kaldırmak yok. Kapının yanında durup şöyle hafifçe yukarıya bakmak kubbenin tamamını ve üzerinde altın yaldızla yazılmış olan Nur suresini görmeye kafidir. İmparator kapısından girdikten sonra İnsanı bir tuhaf eden manzarayı doya doya seyretmek için kenardaki mermerlerin üzerine oturuyor turistler. Salonun içi öbek öbek turist doludur her zaman. Her milletten insan, her biri ayrı bir dilde, kimi yaşlı kimi genç, kimi rehberini dinler, kimi taşların üzerine oturmuş dinlenir veya kılavuzu okur. İşte böylesine bir kalabalık olsa bile koca mabet bomboş geliyor insanın gözüne. Her taraf renk renk mermerlerle kaplıdır değerli dinleyiciler. Zemin ve duvarların bir kısmı Marmara Adası'ndan getirilen, zaten Marmara ismi de mermerden geliyor, getirilen süt beyazı mermerlerle örtülü. Ahribos Adası'ndan, Yunanistan'ın Ahribos Adası'ndan getirilen yeşil somakiler ve Afyon'dan getirtilen pembe mermerler, Kuzey Afrika'dan getirilen sarı mermerler burasını bir renk cümbüşüne çeviriyor. Ya o koca salonu kaplayan 107 tane sütun, onların her birisi bir zarafet timsali değerli dinleyiciler. Bu sütunların her biri eski bir mabede aitti. İşte Ayasofya'daki sütunların renkleri ve şekilleri bunun için değişiktir. Bu salonun bir başka hususiyeti daha var değerli dinleyiciler. Cami haline getirildikten sonra buraya eklenen yazılar, levhalar camiye, mabede ayrı bir güzellik katmaktadır. 1847-1849 yıllarındaki Sultan Mecid zamanındaki tamir sırasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi Hattat buraya 7,5 metre çapında daire şeklindeki levha içinde altın yaldızla yazılan Allah, Muhammed ve dört halifelerin isimleriyle Hasan Hüseyin yazılı 8 tane levhayı efendim buraya koymuş. Bunlar da buraya ayrı bir güzellik verir. Kubbedeki Nur Suresi, Minber, Mihrap, Sultan Mahvili ve Vaiz Kürsü'nü görünce buranın bir kilise olarak yapılmış bu mabedin tamamen cami hususiyeti aldığını görüyorsunuz. Ayasofya bir Bizans yapısıydı. Evet doğru, fakat asıl salon Türklerin bu binaya ne kadar büyük emek sarf ettiğini ortaya koyuyor. Ve işte burası hakikaten bir cami hüviyetini almış. İmparator kapısının iki tarafında birer mermer küf var. Bunlar da Marmara Adası'nda çıkan mermerden yapılmış. Salonda 4 tane müezzin mahvili var. Bunlar da mermerden. Gayet zarif ve Sultan 3. Murat tarafından yaptırılmış. Mini mini işlemeli bir vaiz kürsüsü. O da çok zarif. Türk taş işlemeciliği sanatının en güzel numunelerinden birisi. Yine aynı şekilde bu kadar güzel yapılmış olan minber Sultan 4. Murat devrine ait. Minberin karşısında sütunlar üzerine oturtulmuş ve üzeri adeta oya gibi işlenmiş olan bir hünkâr mahvili var. İşte minberi, mihrabı, vaiz kürsüsü, hünkâr mahvili duvardaki levhalarıyla Ayasofya güzel bir cami olmuş. Değerli dinleyiciler, Ayasofya'da mihrap insanı çok şaşırtıyor. Binanın mihverinden kaymış, hafif sağa doğru yönelmiştir. Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan mihrabın iki yanında büyük şamdanlar, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ta bu dinden getirilmiş ve adeta bir zafer abidesi, zafer nişanesi olarak Ayasofya'ya dikilmiştir. Mihrabın üzerinde renkli camlar içinde yazılmış olan yazılar da hep Türklerden kalma güzel eserlerdir. Ayasofya'nın büyük salonunda etrafı tahta perdelerle çevrilmiş bir yer vardır. Bilhassa müzeyi ziyaret eden turistlerin çok alakasını çeker. Burada zemin Ayasofya'nın her yanı gibi beyaz değildir. Renk renk mermerlerle adeta bir yer mozaiği halindedir. Asırlar boyunca Bizans imparatorları işte burada taç giyerlerdi değerli dinleyiciler. Ayasofya'nın köşelerine düşen sütunlar dört köşe ve beyaz mermerdendir. Bunlardan İmparator Kapısı'nın soluna düşen sütun hakkında en çok söz edilen sütundur. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında Hagius Grigorius'un mucizevi sütunu denirdi bu sütuna. Halk terleyen direk veya ağlayan sütun diye anar. Üzerinde bir delik vardır. Bu delik daima ıslak durduğu için ona bu ad verilmiştir. Rivayete göre kilise inşa edilirken Hızır Aleyhisselam gelerek burayı vakti ileride cami olacağını bildiği için burayı cami haline koymak için binayı Kabe yönüne çevirmek istemiş. Bunun için parmağını sokmuş ve binayı bir miktar Kabe istikametine çevirmiş. Yine de tam manasıyla değildir. Çünkü Hristiyanların kıblesi doğuya düşer. Bir miktar mihrap yan tarafa durmuştur. İnsanlar bu Hızır Aleyhisselam'ın parmağını sokup da binayı çevirdiği yere, deliğe parmağını sokar. Ve bu direkten gelen ıslaklıkların her türlü dertlere, bilhassa göz hastalıklarına iyi geleceğine inanırlar. Mihrabın sağındaki sütun ve duvar üzerindeki izler de asırlar boyunca türlü rivayetlere yol açmıştır değerli dinleyiciler. Burada duvarın üzerinde bir el izi vardır. Karşısındaki somaki sütun üzerinde de bir yarık ve nala benzeyen bir iz vardır. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet fetih günü atıyla Ayasofya'ya girmiştir. At bir yerde şaha katmıştır. İşte o zaman kılıcını sütuna çalmıştır ve kanlı elini duvara vurmuştur. İşte somaki sütundaki bu çatlak, kılıcın izi, sütunun kaidesindeki şekil, atının nal izi, yüksek bir yerdeki el izine benzer işarette pençe nişanı olarak bugün bile halka gösterilir ve hikayesi anlatılır. Değerli dinleyiciler, Ayasofya sadece bina hususiyetleriyle değil, efsaneleriyle de yaşayan bir mabettir. Ayasofya Müzesi'ne gidenler mutlaka ayrı bir ücret ödeyerek galeriyi de gezmektedirler. Ayasofya Mabedi'nin bu ikinci katında insanın gözüne daha başka ve daha büyük görünüyor. Diğer kısımlar, biraz evvel anlattığımız kısımlar insana sanki uçaktan aşağıya seyrediyormuş hissini veriyor. Galeriye müzenin giriş kapısının tam karşısındaki bilet kulübesinin yanındaki hafif meyilli yoldan çıkılır. Bu yol tıpkı minare merdivenleri gibi döne döne yükselir değerli dinleyiciler. Yalnız ne var ki minare merdivenlerinden hayli genişçedir. İşte bu yol imparatoriçelilerin tahterevanla rahat bir şekilde çıkmaları için bu şekilde yapılmıştır, geniş yapılmıştır. Galeri biri kıblenin karşısında, ikisi de yanında olmak üzere üç koridordan meydana geliyor. Duvarları baştan başa beyaz mermerlerle örtülüdür. Burası kadınların ibadet etmeleri için yapılmış. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte de mabetlerde kadınlarla erkekler aynı yerde ibadet etmezlerdi değerli dinleyiciler. Kadınların ibadet ettikleri ayrı bir mahfil vardı. Hristiyan kiliselerinde kadınlarla erkeklerin bir arada ibadet etmeleri çok sonraki bir hadisedir. İşte burası, bu galeri kadınlar için inşa edilmişti. Kıblenin sağında büyük dini merasimler tertip edilirdi ve imparator buradan ayine katılırdı. Kıblenin karşısındaki kısımda imparatoriçe ve mahiyetiyle devlet büyüklerinin eşleri toplanırdı. Kıblenin solunda kalan kısımda diğer kadınlar ibadet ederlerdi. Ayasofya Camii'ye çevrildikten sonra bu kısım yine saray kadınlarına tahsis edilmiştir. Galerinin en büyük hususiyeti değerli dinleyiciler, mozaiklarıdır. Burada bulunan muhtelif renklerdeki mozaikler gerçekten birer sanat şaheseridir. Galeriye rampalı yoldan çıkıp da ok işaretlerini takip ederseniz kendinizi önce uzun bir koridorda bulursunuz. Kıblenin tam karşısında ve yeşil renkte mermer sütunlu İmparatoriçeye ait kısmın önünden geçtikten sonra yol sola kıvrılır ve az ileride mermer bir kapı sizi karşılar. İlk inşaat devrinden kalmıştır bu kapı ve cennet cehennem kapısı diye bilinir. Burayı geçtikten sonra ters yönde duvar üzerinde bu katın ve binanın en güzel, en meşhur mozaiği vardır. Deesis mozaiği denir buna. Yarısı yok olmuştur. Burada Hazreti Meryem, İsa ve Yahya'ya ait suretlerin olduğuna inanılır. Böyle bir mozaik. Yola devam ettiğiniz takdirde mihrap hizasındaki duvarda iki mozaik daha vardır. Bunlardan biri Komneler mozaiki diye anılır. Diğeri Hazreti İsa, İmparatorluğu Zoe, İmparator Konstantin Monomakos'a ait bir olduğuna inanılan bir mozaiktir. Uzun yol burada biter. Geri dönüp mihrabın solundaki koridora doğru yürüdüğünüz zaman bu kısım mozaik bakımından diğer yer gibi değildir. İmparator 1. Aleksandros'un mozaiğinden başka dikkate değer bir şey yoktur. Değerli dinleyiciler, Ayasofya Camii'nin bahçesinde 5 Osmanlı hükümdarının kabri vardır. Müzenin girişinin hemen sağındaki türbe Sultan İbrahim ve Sultan Mustafa'ya aittir. Eskiden buraya vaftizhane deniyordu. Bu türbenin arka tarafında duvarlarla çevrili kısımda yan yana 4 türbe var. En küçüğü Şehzadeler Türbesidir. Sultan 3. Mehmet'in kardeşi olan Sultan 3. Murad'ın oğulları olan Şehzadeler burada gömülüdür. Bundan sonraki 3 türbe sırasıyla Sultan 3. Murat, Sultan 2. Selim ve Sultan 3. Mehmet'e aittir. Bu padişahların üçü de bu camiye olan hizmetleriyle tanınmaktadır. Bu türbeler ince bir sanat ve mimarlık eseridir. Dış yüzü mermerlerle kaplıdır. Renk renk çiniler, oyum oyum oyulmuş sedef kakmalı kapılar ve pencereleriyle insana tarifsiz bir göz zevki verir. Ancak bu türbelerin hepsi kapalıdır. Ziyaret edilmesi mümkün değildir. Bu da işin hazin bir tarafıdır. Bu kadar camiye hizmet edip de türbelerinin bugün ziyaret açık olmaması enteresandır. Ayasofya değerli dinleyiciler 1934 yılında müzeye çevrildikten sonra uzun yıllar ibadete elbette ki kapatılmış. Ancak 1980 yılında burası Hünkar Mahferi denilen ve Topkapı Sarayı tarafında bulunan bir kısım, padişahların cuma namazına gelmeden önce istirahat ettikleri kısım, ya Hünkar Mahferi deniyor ama aslında padişahın namaz kıldığı yer değil o. Orası cami haline ifra edilerek ibadete açılmıştır. Bir müddet sonra kapatılmış ve yakın zamanda tekrar ibadete açılmıştır. Şu anda Hünkar Mahferi denilen yerde, ki küçük bir yerdir, Ayasofya'da namaz kılınmaktadır. İbadete açıktır. Evet değerli dinleyiciler, Ayasofya Camii'ne tahsis ettiğimiz bu haftaki programımız da burada sona eriyor. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka konularla TGRT FM Radyosu'nda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.